Ayrım 33. Büyük Dünya Savaşı'nın patlak vermesi bir kalem darbesiyle veya hayati bir beyanatla olmadı. Vagonların üst üste bindirerek büyük bir enkaz yarattığı bir tren kazası gibi oldu. Ortak anlaşmalar gereği Avusturya Sırbistan'a, Almanya Rusya ve Fransa'ya ve son olarak da 4 Ağustos 1914'te Britanya Almanya'ya savaş ilan etti. Lusima'nın öngördüğü ateş ve duman bütün dünyaya yayıldı. Daha yeni birleşmiş olan Güney Afrika nüfusu yeniden bölündü. Louis Botha zamanında eski Boer ordusunun komutanlığını yapmıştı ve General Janet Smuts da onunla birlikte Britanya İmparatorluğu'nun Birleşik Kuvvetlerine karşı çarpışmıştı. Boer liderleri İngilizlerden nefret ediyordu ve savaşta Kaiser Almanyası'nın yanında yer almaktan yanaydı. Louis Botha kararı parlamentodan kıl payıyla çıkartabilmiş ve Londra'ya bir telgraf çekerek İngiliz hükümetine Güney Afrika'daki tüm kuvvetlerini çekebileceklerini, çünkü kendisinin ve ordusunun kıtanın güney yarısını Almanlara karşı savunacağını bildirmişti. Londra'da bu teklifi kabul etmiş ve sonra Botha'dan komşusu olan Alman Güneybatı Afrika'sını işgal edip Luderitz-Bucht ve Swakopmund'daki telsiz istasyonları ortadan kaldırmasını istemişti. Bu istasyonlar Berlin'e sürekli bilgi akışı sağlıyor, Güney Atlantik'teki Kraliyet Donanması'nın tüm hareketlerini duyuruyordu. Botha bunu hemen kabul etti ama o sırada kendi adamları arasında kanlı bir ayaklanma süreci başlamıştı. Botha üçlü otorite diye bilinen üç eski Boer lideri ve kahramanından sadece bir tanesiydi. Diğer ikisi de Christian de Wet ve Herkules Koos de la Rey'di. De Wet şimdiden Almanlardan yana olduğunu bildirmiş ve bütün adamları da peşinden gitmişti. Kalahari çölünün kenarındaki müstahkem kamplarına çekilmişlerdi ve Botha henüz onları devirecek bir güç göndermemişti. Bunu yaptığında isyan bütün şiddetiyle başlayacak ve iç savaşın açlıktan gözü dönmüş hayvanları kükreyerek kafeslerinden çıkacaktı. De la Rey henüz açıkça Botha ve Britanya'ya karşı çıkmış olmasa da bunu yapmasının an meselesi olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. Almanya'dan Assegai'nin imdadına yetişmekte olduğu haberini beklediğinden şüpheleniyorlardı. Bu haber hemen Güney Afrika sınırındaki Swakopmund'da bulunan güçlü telsiz istasyonuna ulaştırılacaktı. Weeskirchen'de ise Assegai son yüklerini almakla meşguldü. Graf Otto von Meerbach ve Tuğgeneral Alfred Lutz bütün gece yük manifestosuyla uğraşmışlardı. Hesapların çoğu tahmin ve içgüdüye dayanıyordu. Bugüne kadar hiçbir insanoğlu yaz mevsiminde hava sıcaklığının öğle vakti 55 dereceyken gece yarısı sıfıra düştüğü bir dönemde Sahra çölünü zeplinle geçmiş değildi. Assegai'nin toplam gaz hacmi 70 bin metreküp ama yaktığı yakıtın ağırlığını dengelemek için her gün bunu büyük miktarda kullanmak zorundaydı. Aksi takdirde fazla hafifler ve kontrolsüz bir hızla daha yükseklere tırmanırdı. İçindekiler ise soğuk ve oksijensizlikten ölürdü. Ana tanklar ağzına kadar 225 bin litre yakıt, 2500 litre yağ ve 12500 litre suyla doluydu. 22 erkek ve bir kadından oluşan mürettebat, özellikle sınırlı tutulan şahsi eşyaları da 1950 kilo ağırlığındaydı. Bu durumda teorik olarak 17.900 kilo daha yük alabiliyordu. Fakat sonunda Graf Otto biraz daha külçe altına alabilmek için 3.500 kiloluk havan topundan feragat etti. Sonuçta ibreyi lehlerine çevirecek olan ağırlık buydu. Bütün sikkeler 18 ayar altındandı. Hemen hemen eşit miktarda İngiliz altını ve 10 marklık Alman altını vardı. Para önce küçük çuvallara konmuş, bunlar da sağlam cephane sandıklarına yerleştirilip kapakları sıkıca kapatılmıştı. Toplam 220 sandık vardı. Her sandıkta kuyumcu tartısıyla tartıldığında 110 sterlin değerinde altın vardı. Bu safari sırasında Afrikalı bir hamalın taşıdığı ağırlığa denkti. Tarihte altının değeri her zaman Amerikan doları ile ölçülmüştür ve onlarca yıldır 31 gram 21 dolara eşitti. Graf Otto hızlı hesap yapan biriydi. Taşıdığı yük 9 milyon dolar değerindeydi ve savaş yüzünden döviz piyasaları alt üst olsa da 2 milyon sterline eşdeğerdi. Bu tutar Boerleri uzun süre tatlı tatlı gülümsetmeye yeter. Hamalların sandıkları Assegai'nin ana salonuna yüklenmesine bizzat nezaret etti ve hepsini tek tek yerdeki halkalı civatalara bağladı. Üstlerine de cephane ve maksim makineli tüfek sandıklarını yerleştirdi. Son sandıkta emniyete alındıktan sonra mürettebatın işini yapmak için kullanabileceği çok az boşluk kalmıştı. Graf Otto bu sorunu hafifletmek için kameralar arasındaki bölmelerin sökülmesini ve ranzaların çıkartılmasını emretti. Mürettebat ahşap zeminde uyumak zorunda kalacaktı. Kendisi de harita ve telsiz odalarının bölmelerini söküp kumanda kabinine gitti. 3 tuvalet de söküldü ve 23 kişiye tek tuvalet bırakıldı. Erkeklerle kadınlar, kıdemli subaylar ve aşçı hep aynı tuvaleti kullanacaktı. Çamaşırhane iptal edildi ve mutfak yarıya indirildi. Kahve, çorba ve sabahları yulaf ezmesi için küçük elektrikli ocak yeterliydi. Ama başka sıcak yemek olmayacaktı. Süt yerine süt tozuyla idare edilecek, sosis, soğuk et ve sert bisküvi ile eksikler telafi edilecekti. Zeplin de içkiye izin vermiyordu. Bu gemide her şey sadece ihtiyaç düzeyindeydi. Hareketten önceki son akşam yemeği Zeplin'in devasa gümüş gövdesi altında verilen bir davetti. Üniformalı bir şoför tarafından kullanılan bir Meyerbach limuzinle Eva'yı son anda şatodan getirdi. Uçuş çizmelerini, eldivenlerini giymiş ve gözlüklü başlığını takmıştı. Şoför yegane valizini Zeplin'e götürdü. O gelene kadar mürettebat Eva'nın da onlarla geleceğinden habersizdi. Güzelliği ve sevimliliği bütün gönülleri fethettiği için gelişini içten bir sevinçle karşıladılar. Henry Durant onu SS Admiral gemisiyle Afrika'dan dönüşlerinden beri görmemişti. Kaba saba bir toprak adamı olduğu halde başıyla selam verip elini öptü. Arkadaşları tezahürat yapınca da okul çocuğu gibi kızardı. Bu hali Eva'ya dokunmuş ve Boer generaliyle yaptıkları toplantıda geçenleri anlamazmış gibi yaparak onu aldattığı için suçluluk duygusuna kapıldı. Graf Otto seslenince yemek masasının başına gitti. Graf Otto onu gezinin maskotu olarak tanıştırdı. Davette bulunanlar alkışlarla tezahüratta bulundular. Herkes mutlu ve heyecanlıydı. Bu destansı yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorlardı. Tabaklar leziz Baviera yemekleriyle doluydu. Sadece içki kısıtlıydı. Graf Otto göklerde seyrederken herkesin ayık olmasını istiyordu. İçilen içki de hafif bir biraydı. İçinde alkol olduğu bile pek anlaşılmıyordu. Saat tam 9'da Graf Otto ayağa kalktı. "Ah Zoo, dostlarım, Afrika'ya doğru yola koyulma vakti geldi." Yine bir alkış koptu, sonra mürettebat gemiye koştu ve herkes görevinin başına geçti. Gemi ağırlıklarını bıraktı ve bağlama direğine yanaştı. Graf Otto eğreti telsiz odasında Berlin'le son bağlantıyı kurdu. Kaiser bizzat iyi şanslar diledi ve "Hızınız bol olsun" dedi. Graf Otto da dahili vericiden Tuğgeneral Lutz'a kalkış emri verdi. Assegai son bağından da kurtulup yavaşça akşam karanlığına yükseldi ve 155 derecelik bir dönüş yaptı. Sonraki haftalar o kadar iyi planlanmıştı ki artık konuşulacak bir ayrıntı kalmamıştı. Lutz, Graf Otto'nun kendisinden ve personelinden ne beklediğini gayet iyi biliyordu. Boden Z üssünde 10.000 fitlik emniyetli uçuş bölgesine yükselirlerken hiç ışık yakılmadı ve gece yarısından sonra Savona'nın birkaç kilometre batısından Akdeniz'i geçtiler. İtalyan sahil kentlerinin ışıklarını iskele tarafına alarak güneye doğru ilerlemeye başladılar. Sicilya adasını geçerken arkadan kuvvetli bir rüzgar esiyordu ve onları hızla Libya çölü üstünden Bingazi'nin batısındaki isimsiz bir kara parçasına doğru sürükledi. Güneş doğarken Eva öndeki seyir pencerelerinin yanında durmuş, aşağıdaki dağlara, kum tepelerine vuran devasa gölgelerine bakıyordu. İçinden heyecanla "Afrika" dedi. "Bekle beni aşkım, sana dönüyorum." Sıcak onlara kadar geliyordu. Dağlardan yansıyan güneş ve geminin etrafında oluşan güçlü hava girdapları büyük okyanusları hatırlatıyordu. Zeplin artık daha hafifti çünkü 4 güçlü Meyerbach motoru 3000 litre yakıtı tüketmişti bile. Ama güneş tanklarındaki hidrojeni ısıtıyor, kaldırma güçlerini arttırıyordu. Gemi kaçınılmaz olarak yükselmeye başlamıştı ve Lutz 6500 metreküp gaz basmak zorunda kaldı. Ancak gemi 15.000 feet'e kadar yükselmeye devam etti ve içindekiler de oksijen eksikliğinin moral bozucu etkilerini hissettiler. Aynı anda sıcaklık da önemli ölçüde arttı ve kısa zamanda kumanda odasındaki göstergeler 52 dereceyi göstermeye başladı. Motorların soğuması ve sisteme yeni yakıt pompalanabilmesi için dönüşümlü olarak kapatılması gerekti. Artık 6 derecelik açıyla aşağı doğru iniyorlardı. Hızları da 185 kilometreden 100 kilometreye düşmüştü ve Assegai'nin dengesini tam olarak sağlayamıyorlardı. Sonra ön iskele motor zorlandı ve sustu. Bu ani güç kaybıyla zeplin 30 bin feet'ten 6 bin feet'e düştü, sonunda dümen tuttu ve karinası düzeldi. Korkutucu bir deneyimdi ve ana kargonun bir kısmı yerinden kurtulmuştu. Assegai'nin aşırı ısınan hava yüzünden oluşan bu kararsız hali Graf Otto'yu bile sarsmıştı ve Lutz'un yere inip günün kalanını karada geçirdikten sonra seyahate gece devam etme önerisini hiç tartışmadan kabul etti. Lutz çölde yükselen bir kayalık tespit etti, halatlar oraya bağlanabilirdi ve biraz daha hidrojen basarak gemiyi alçaltmaya başladı. Kayaların arasından bir grup beyaz ihramlı atlı fırladığında çölün sadece 4,5 metre üstündeydiler. Atlılar dört nala üstlerine doğru geliyor, bir yandan kıvrık kısa kılıçlarını sallıyor, bir yandan da uzun namlulu tüfekleriyle Assegai'yi ateş ediyorlardı. Graf Otto'nun durduğu seyir penceresine bir mermi isabet etti ve adamın üzerine cam kırıkları saçıldı. Öfkeyle küfreden Graf Otto kumanda kabininin önündeki Maxim makineli tüfeği kaptı. Şarjörü taktıktan sonra ateş açtı ve saldıran Arapların ilk sırası yere devrildi. 3 tane de at binicisiyle birlikte gitmişti. Bu kez tüfeği sağa doğru döndürerek bir daha ateş açtı. 4 at daha devrildi ve kurtulanlar kaçtılar. Eva ölüleri saydı. 7 kişiydi ama 2 at yeniden ayağa fırlayıp kaçabilmişti. Graf Otto rahat bir tavırla geri geleceklerini sanmam dedi. Saat 6'ya kadar motorları durdurabilirsin Lutz. Sonra akşam serinliğine uçmaya devam ederiz. Bay Golan Vilabji'nin Altnau'daki yeğeninden aldığı son telgrafta sadece tek bir sayı grubu vardı. Leon şifreyi çözünce Eva'nın yollamaya söz verdiği tarih olduğunu gördü. Assegai'nin Vieskirhe'den hareket tarihi. Daha önceki telgraflarında Graf Otto'nun zeplin'e verdiği adı ve seri numarasını iletmişti. Assegai 1 Mark ZL-71'di. Güney Afrika'ya gelmek için kullanacağı rotayı da belirtmişti. Leon bu sayede zeplin'in hangi tarihte Rift Vadisi'nde olabileceğini hesaplamıştı. Artık gerekli olan tek şey ufak bir ihtimalle de olsa bu koca zeplini yere indirip personeline ve yüküne el koymayı da mümkün kılabilecek bir eylem planıydı. Penrod gittiği ve Frederick Snell çabalarına engel olabileceği için Leon bu işte tek başınaydı. Karşısına çıkacak zeplinle ilgili çizimler görmüştü. Graf Otto Almanya'ya dönerken Tandala kampındaki özel bölümünde bir yığın kitap ve dergi bırakmıştı. Bunlar çoğunlukla mühendislik yayınlarıydı ve bir tanesinde büyük bir zeplinin inşası ve çalıştırılması üzerine uzun bir yazı ve çizimler vardı. Aralarında Mark ZL-71'in çizimleri de bulunuyordu. Leon yazıyı tekrar bulup dikkatle inceledi. Sonuçta çizimler ve tarifler yardımcı olmadığı gibi cesaretini de kırmıştı. Zeplin o kadar muazzam, o kadar iyi korunuyor, o kadar hızlı ve yüksekten uçuyordu ki ulaşmanın hiçbir yolu yok gibiydi. Minicik kelebekle bu gökyüzü devinin kapışmasını hayal etmeye çalıştı. Tarla faresiyle siyah yeleli aslanın kapışması gibi olurdu. Yoksa ak karınca ile timsah demek daha mı uygundu? Aklına Eva ile tanıştırdığı zaman Lucima'nın söylediği kehanet geldi. Duman ve alevler yüzünden görünmeyen büyük gümüş rengi bir balıktan söz etmişti. Graf Otto'nun kitabındaki çizimlere bakınca o koca gümüş rengi balığın bu zeplin olduğundan kuşkusu kalmamıştı. Acaba daha fazlasını söyler mi diye düşündü ama pek mümkün değildi. Lucima kehaneti hakkında bir daha asla konuşmazdı. İşin özünü söyler, gerisini size bırakırdı. Leon kendini yalnız ve terk edilmiş hissediyordu. Eva'yı kaybetmişti ve onu bir daha görme şansının çok az olduğunu biliyordu. Sanki vücudunun hayati bir organı koparılıp alınmış gibiydi. Penrod da gitmişti. Amcasını özleyeceği hiç aklına gelmezdi ama yokluğunu derinden hissediyordu. Yardıma ve tavsiyeye ihtiyacı vardı ve bunu sağlayabilecek tek bir kişi kalmışa benziyordu. Manyoro, Loikot ve İsmail'i çağırdı. Lansonyo Dağı'na gidiyoruz dedi. yarım saat sonra Rift Vadisi üstünden Percy kampına doğru uçuyorlardı. Yere inince bir an dehşete düştü. Henry Durant'la Max Rosenthal bir süredir olmadıkları için ve kendi aklı da tamamen Eva'da olduğundan dolayı kamptaki günlük işlerle hiç ilgilenmemişti. Her şeyi eğitimsiz ve yöneticisiz personelin eline bırakmıştı. Şu anda bununla ciddi olarak ilgilenecek halde değildi. Gelecek belirsizdi ve savaş bitip barış imzalandıktan sonra bile uzun bir süre kimsenin safariye çıkacağını sanmıyordu. Kampta ancak atları seçmesine yetecek kadar oyalandı ve eşyalarını da alıp batı ufkunda görünen büyük mor silüete doğru yola koyuldular. Daha yaklaştıkça morali de düzeliyordu. O gece Lonsonyo'nun eteğinde kamp kurdular ve Leon geç vakte kadar kamp ateşinin başında oturup yıldızlı Afrika göğünün önünde dikilen karanlık silüete baktı. Dağı şimdi bambaşka bir açıdan incelediğini fark etti. Onu ilk defa küçük kelebek ile Graf Otto'nun devasa Assegais arasındaki mücadelenin yaşanacağı savaş alanı olarak görüyordu. Zeplini engellemek üzere havalanmak için Loikot'un çobanlarından gelişini haber almayı bekleme faslı onu endişelendiriyordu. Bu çok büyük bir dezavantaj olacaktı. Assegai 10.000 fit yüksekte uçarken kendisi önce tırmanıp Lonsonyo dağını aşacak, ancak ondan sonra bütün motorlarının tüm gücüyle saldırıya geçebilecekti. Bu da kelebeğin uçuş sınırlarında zorlarken yakıt rezervlerinin çoğunu tüketeceği anlamına geliyordu. Eğer rüzgar, nem ve hava sıcaklığı da Assegai'nin lehine ise, Leon daha kelebeği gerekli yüksekliğe ulaştıramadan o tepesinden geçip gitmiş olacaktı. Bu derin yenilgi yüzünden cesareti kırıldı ve başını kaldırıp öfkeyle dağa baktı. O anda Natron Gölü yakınlarında çakan bir dizi şimşek gökyüzünü aydınlatmıştı. Dağ gözüne bir düşman kalesinin yamacı gibi aşması gereken büyük bir engel gibi göründü. Sonra garip bir ışık oyunu bakış açısını değiştirdi. Kahve kupasını devirerek ayağa fırladı. Gökyüzüne bakarak ''Tanrım, neyim var benim?'' diye aykırdı. ''Onca zamandır gözümün önündeymiş.'' ''Lonsonyo benim engelim değil, sıçrama tahtam.'' Artık beynine yıkılan baraj duvarından akan sular gibi fikirler üşüşmeye başlamıştı. ''Eva ile yağmur ormanında keşfettiğimiz o düzlük, daha gördüğüm anda önemli olduğunu anlamıştım. Lonsonyo'nun en tepesinde doğal bir pist, 50 güçlü adamın yardımıyla yerdeki otları birkaç günde inip kalkmaya yetecek hale getiririm.'' Assegai'nin peşine düşmek zorunda değilim. Tek yapmam gereken dağın başında onun bana gelmesini beklemek. En önemlisi de oyuna avantajlı bir yükseklikten başlamış olacağım. Onu yakalamak için yükseleceğim diye debelenmek yerine tepesine binebileceğim. O kadar heyecanlanmıştı ki ancak birkaç saat uyuyabildi ve ertesi sabah güneşin doğmasından çok önce patikaya ulaşmıştı. Lucima ana yolun kenarında sevdiği bir ağacın altında durmuş onları bekliyordu. Oğullarını selamlayıp iki yanına oturttu. ''Çiçeğin yanında değil Mbogo.'' Bu bir saptamaydı, soru değildi. ''Kuzeydeki o uzak ülkeye gitti.'' ''Leon ne zaman dönecek ana?'' diye sordu. Kadın gülümsedi. ''Bilmemiz gerekmeyeni bulmaya çalışma, bolluk günlerinde gelecek.'' Leon çaresizce omuz silkti. ''O zaman bilmemiz gerekenlerden konuşalım. Senden bir iyilik isteyeceğim ana.'' ''Kulübemin yanında 50 adam seni bekliyor. Neyse ki Mukuba işin çoğunu ışıklı sopasıyla halletmiş.'' Muzipçe gülümsedi. ''Ama sen buna inanmazsın değil mi oğlum?'' Lucima da şelalenin üstündeki düzlüğün temizlenmesine yardım etti. Gölgede oturup adamlarının çalışmasını izledi. Leon çok geçmeden onun niye geldiğini anlamıştı. O bakınca adamlar şeytan gibi çalışıyordu ve ikinci gün öğle vakti açılan düzlükte yürümeye başlamıştı. Bu yükseklikte hava ılıktı ve uçağın düşmemesi için piste hızla yaklaşmak gerekiyordu. Kelebeği böyle kısa bir piste indirmek zor olacaktı. Aslında zemin meyilli olmasa imkansızdı. İniş pisti yamacın tam kenarındaydı. Eğer vadi tarafından yaklaşırsa pist yokuş yukarı olacak ve yere indikten sonra uçak kendiliğinden hız kaybedecekti. Öte yandan yokuş aşağı kalkış yaptığı takdirde kelebek hız kazanacak ve uçuş hızına çok daha çabuk ulaşacaktı. Yamacın tepesini aşınca uçağın burdunu aşağı çevirip kısa bir dalış yaparak daha hızlı gidecekti. Kendi kendine bizi ilginç şeyler bekliyor dedi. Sorunun ana kısmını daha düşünmemişti. Eğer her şey umduğu gibi giderse Assegai Rift Vadisi'ne kuzeyden gelecekti. Deniz seviyesinden 10.000 feet yüksekte uçuyor olacaktı. Bundan daha yüksekte seyrettiği takdirde gemidekiler oksijensiz kalırdı. Graf Otto'nun şahin gözlü Chungajilere yakalanmadan canavarı vadinin ortasına kadar getirmesine imkan yoktu. Leon onun gelişini yeterince erken haber alacak ve kelebeği havalandırıp devriye noktasına konuşlandırabilecekti. Kendi kendine peki sonra ne olacak diye sordu. İkisi arasında silahlı mücadele mi? Bu düşünce gülmesine yol açmıştı. Çizimlerden anladığı kadarıyla Assegai'de en azından 3 ya da 4 tane Maxim makineli tüfek olacak ve eğitimli Alman havacılar sabit bir platformdan ateş açma imkanı bulacaktı. Onların karşısına kelebek ve tüfeği olan iki masa ile çıkmak intihar anlamına gelirdi. Güç bela Hugh Delamere'den 2 tane el bombası kopartabilmişti ve Assegai'nin üstünden uçup bombalardan birini büyük kubbe şeklindeki tavanına atmak gibi belli belirsiz bir düşüncesi vardı. Zeplinde yaklaşık 3 milyon feet küplük yüksek patlama gücünde hidrojen bulunuyordu ve oluşacak ateş topu muazzamdı. Ancak el bombaları temastan 6 saniye sonra patladığı için kelebek de bu ateş topunun ortasında kalacaktı. ''Kendimi ateşe atmaktan daha iyi bir plan olmalı.'' diye mırıldandı. ''Vaktinde bulmam lazım. Eva'nın son gönderdiği telgrafa göre Assegai'nin Vieskirhe'den ayrılmasına 5 gün kaldı. Yeni pistin durumunu kontrol etmeye bile vaktim olmadı. Yarın Percy kampına gidip kelebeği buraya getirmeli.'' Leon o gece Lucima'nın kulübesinde kalmaya ve sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulmaya karar verdi. Ateşin başında Lucima ile yan yana oturup bir tas manyok lapasını paylaştılar. Lucima iyi günündeydi ve Leon bundan cesaret alarak Eva konusunu açtı. Onları bekleyen sorunlar hakkında bilgi sızdırmaya çalıştı. Kadının gözlerindeki muzip pırıltıdan aklından geçenleri okuduğunu anlamıştı. Ama yine de ısrar etti ve sorularını mümkün olduğunca zekice sormaya çalıştı. Bir süre Eva'dan söz ettiler ve Leon ona duyduğu aşkı bir daha anlattı. Lucima, o küçük çiçek bu aşka değer diyerek ona hak verdi. Yine de benden uzaklaştı ve onu bir daha görüp görmeyeceğimi bile bilmiyorum. Asla umutsuzluğa kapılmamalısın Embogo. Umut olmadan hiçbir şey olmaz. Ana, bize gökyüzündeki büyük gümüş rengi bir balıktan söz etmiştin. Hani talih ve aşk getirecek demiştin. Artık ihtiyarladım oğlum. Bugünlerde çok aptalca şeyler söyleyebiliyorum. Ana, bugüne kadar senden duyduğum tek aptalca söz bu oldu. Karşılıklı gülümsediler. Bana öyle geliyor ki hatırlamadığın o balık gökyüzünü kaplayacak. Her şey mümkündür ama ben balıktan ne anlarım? Ben de aptalca bir şey düşündüm. Kendi kendime dedim ki, annem olarak bana bu balığı ve talihle aşkı nasıl yakalayacağımı söyleyebilirsin. Lucima uzun süre sessiz kaldıktan sonra başını salladı. ''Ben balık tutmaktan hiç anlamam. Bir balıkçıya sormam lazım bunu. Belki Natron Gölü'nde bir balıkçı sana öğretebilir.'' Leon ona bir an hayretle baktıktan sonra alnına vurdu. ''Aptal!'' dedi. ''Ah ana, senin bu oğlun aptal. Natron Gölü, tabii ya, balık ağları. Bana söylemeye çalıştığın buydu işte.'' Leon'la Manyoro, Loikot ve İsmail'i dağda bırakıp alelacele Percy kampına gittiler. Leon dağa iniş yapmak için ağırlığı minimumda tutmak istemişti. Percy kampına varınca hemen Natron Gölü'ne hareket ettiler. Bu sefer Leon yumuşak zemine indirme riskini göze alamadı. Doğruca tuz tavasına iniş yaptı. Manyoro ile birlikte köyün şefiyle pazarlık ettiler ve sonunda 4 boy eski hasarlı ağ satın aldılar. Yaklaşık olarak her biri 200 adım uzunluğundaydı. Son zamanlarda kullanılmadıkları için kurumuşlardı ama yine de toplam ağırlıkları kelebek için haddinden fazlaydı. Leon hepsini dağın tepesine taşımak için 4 sefer yapmak zorunda kaldı. Her iniş kalkış pilotluk becerisini de geliştiriyordu. Uçağı düşüş hızının hemen üstüne tutabilmek için hızlı yaklaşmak zorundaydı. Ayrıca iniş takımlarını sonuna kadar zorlayan sert bir iniş gerekiyordu. İkinci günün öğleden sonrasında ağların dördü de açık alana serilmiş durumdaydı. çift çift birbirine dikerek her biri yaklaşık 400 adım uzunluğunda iki ayrı ağ oluşturdular. Ağları toplayıp açmayı deneyecek fırsat yoktu. Doğrudan Assegai'de deneyeceklerdi ve ağları fora etmek için tek bir şansları olacaktı. Leon ilk atışta birinci ağı zeplinin iki arka pervanesine dolamayı ve onu yeterince yavaşlattıktan sonra dönüp dağdan ikinci ağı alma fırsatı bulmayı umuyordu. Planın kritik noktalarından biri de ağı düzgünce katlayıp bomba yatağına yerleştirmek ve böylece kelebeğin arkasından gerektiği gibi açılmasını sağlamaktı. Sonra da Leon ağın uçakla bağlantısını kesip kelebeği de zeplinin peşine takılıp gitmekten kurtaracaktı. Bunu başaramazsa uçağı kuyruğu önde sürüklenip giderdi. Tabii ki bu zorlama neticesine kanatları ve gövdesi parçalanırdı. Pek çok şey başarılı tahmin yürütmeye, ekip çalışmasına, beklenmedik gelişmeler karşısında hızlı reaksiyon vermeye ve bol miktarda da şu bildik şansa bağlıydı. Dördüncü günün akşamında kelebek burnu yokuş aşağı olarak yeni pistte duruyordu. Pistin sonunda yamaç dik bir açıyla aşağı uzanmaktaydı. 20 hamalda uçağı arkadan itmek için hazır bekliyordu. Her gün şafakta ve akşam karanlığında Loikot Dağı'nın yüksek yerlerine çıkıp Masai ülkesinin dört bir yanındaki Chungajilerle görüşüyordu. Bölgedeki tüm Moranilerin gözü kuzey ufkuna dikilmiş gibiydi. Hepsi de yaklaşan gümüş canavarı ilk gören kişi olmak istiyordu. Leon'la ekibi kelebeğin yanına kurulan derme çatma sayvanın altında oturuyorlardı. Haber geldiğinde birkaç saniyede kokpite çıkmış olacaklardı. Artık beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Gökyüzünde doğu ufku boyunca uzanan tek parça bir duvara benziyordu ve boz çölden gökyüzüne kadar erişiyordu. Eva Assegai'nin kumanda kabininde yalnızdı. Zeplin yerdeydi, günü geçirmek üzere halatla bağlanmıştı ve Eva da sırası gelince diğerleri gibi nöbet tutuyordu. Mürettebatın büyük kısmı gece uçuşundan sonra dinlenmekteydi. Graf Otto da ön iskele motorun yerleştirildiği sepetteydi. 4 saattir adamlarıyla birlikte uğraştıkları halde motoru hala çalıştıramamışlar ve hasarın büyüklüğünü kavramışlardı. Sorunun köküne inmek için krank kutusunu söküyorlardı. Eva görünen tehlikenin hafife alınacak bir şey olmadığının farkındaydı. Birkaç dakika daha oyalandı ama o kısa süre içinde doğu ufku tamamen o sarı duvarla kaplanmıştı ve ilerleme hızı ürkütücüydü. Artık tek parça görünmüyordu ama yoğun sarı bir duman bulutu gibi kendi içinde dönerek yuvarlanıyordu. Birden ne olduğunu anladı. Çöl seyyahlarının yazdığı kitaplarda okumuştu. En tehlikeli doğal afetlerden biriydi. Dudaklarından Hamsin kelimesi döküldü ve köprüyü ok gibi geçip geminin alarm panosuna ulaştı ve kola asılınca her tarafta ziller çalmaya başladı. Ana salonda mürettebat şiltelerinden fırladı. Hala uykuluydular ve yaklaşan kum fırtınasına baka kalmışlardı. Kimisi büyüklüğü ve hızı yüzünden şoka girerken, kimisi panik halinde abuk subuk şeyler söylüyordu. Graf Otto hasarlı motorun sepetinden koşarak gelmişti. Fırtınaya ancak bir saniye bakıp hemen kumandayı devraldı. Birkaç dakika içinde çalışır durumdaki 3 motordan ikisi devreye girmiş, o arada da bağlama ekibine halatları salmalarını işaret etmişti. Ön iskele motoru sessizdi. Oradaki mühendis hala motoru çalıştıramıyordu. Graf Otto, "Kumandayı al Lutz," diye bağırdı. "Aşağı inip o motoru çalıştırmam lazım." Açık geçitten koşup motor sepetine inen merdivenlerde gözden kayboldu. Lutz kumanda paneline koştu ve 8 gaz vanasının hepsini birden açtı. Assegai'nin gaz tanklarına hidrojen doldu ve gemi burnunu öyle ani kaldırdı ki Eva ve tutunmayan diğerleri yere savruldular. Zeplin burnunun dikine tırmanışa geçmişti. Atmosfer basıncı öyle hızla düşüyordu ki barometre ibresi çılgınca dönüyordu. Gemi komutanı Lutz da sinüzit olduğu için adam acıyla aykırarak kulaklarını kapadı. Kulak zarlarından biri patladığı için yanağına ince bir kan sızmaktaydı. 2 büklüm oldu ve dizlerinin üstüne yığıldı. Köprüde kumandayı devralacak başka subay olmadığı için Eva kendini zorlayarak ayağa kalktı. Korkuluğa tutuna tutuna Lutz'un yanına gitti. Adam acıdan bayılmak üzereydi. "Ne yapmalıyım?" diye bağırdı. Lutz, "Hava!" diye inledi. "Tanklardaki bütün havayı boşaltın. Kırmızı kollar." Eve uzanıp kolları tuttu ve bütün gücüyle aşağı indirdi. Yukarıdaki deliklerden boşalan gazın sesini duyuyordu. Assegai titreyip sarsıldı ama kontrolsüz tırmanışı düzelmiş ve barometrenin ibresi normale dönmüştü. Graf Otto da motor sepetinden güverte merdiveninin zürafa boynuna gelmişti. Şimdi yan korkuluğu asılı açık iskelede mıhlanıp kalmış vaziyetteydi. Ve Assegai'nin çılgın hareketleri yüzünden mancınıkla atılan taş gibi boşluğa fırlama tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Eva'dan 15 metre uzaktaydı ve telaşla "Her iki sancak kolu tam yol!" diye bağırdı. Eva içgüdüsel olarak denileni yaptı. Motorlar kükredi ve zeplinin burnu aksi istikamete döndü. Birkaç saniyeliğine hareketsiz kaldı ve o arada Graf Otto tutunduğu korkuluğu bırakıp rahatça koşmaya başladı. Assegai bu kez saat yönüne dönmeye başlarken kendini kapıdan içeri atmıştı. Hemen Eva'nın yanına gelip kollara yapıştı. Hareketleri hızlı ve koordineliydi. Koca zeplini azgın bir atı sakinleştirir gibi sakinleştiriyordu. Ama sakinleştirene kadar da gemi 14 bin feet'e ulaşmıştı. Ve hamsin rüzgarları yüzünden şiddetle sarsılıyordu. Bununla birlikte fırtınanın asıl güçlü kısmı gövdenin altından geçip gitti ve gemiyi 9000 feet'e düşürüp düzgün bir şekilde uçurmaya başladı. Ama rüzgarlardan hasar görmüştü. Ön iskele motoru tamir edilemeyecek durumdaydı ve gaz tanklarını tutan dikmelerden bazıları kırılmıştı. Kabuk da zayıf yerlerden bel vermişti. Fakat gemi hala saatte 150 kilometre yapıyordu ve yükü yerinden oynamamıştı. Karşılarında çöle yayılan Nil'in silüeti görünmeye başlamıştı. Aniden telsiz çatırdadı ve Graf Otto şaşkınlıkla yerinden zıpladı. Akdeniz sahilini geçtiklerinden beri bu ilk bağlantılarıydı.
Güneybatı sahilindeki Valvis Körfezi donanma istasyonu. Telsiz operatörü başını kaldırıp ona baktı. Graf von Meyerbach'la güvenli görüşme yapmak istiyorlar. Çok gizli, acil bir mesajları varmış.
Graf Otto kumandayı 1. Subay Thomas Buehler'e bıraktı ve kulaklığı aldı. Görüşmeyi sadece kendisi duysun diye sesi kıstı. Dikkatle karşı tarafı dinledi, gerginleşen yüzü sinirden kızarmıştı. Sonunda bağlantıyı kesti ve ön camın yanına gidip aşağıda akan güçlü nehre gözünü dikti. Sonunda zor bir karara varmış gibi döndü ve Buehler'e 10 dakikada bütün gemi personeli kumanda odasına toplansın dedi. Yere karşılıklı iki sıra halinde oturmalarını istiyorum. Önemli bir duyuru yapacağım. Hışımla çıktı ve Eva ile paylaştıkları küçük kameraya gitti. Tekrar ortaya çıktığında Eva korkuyla ürperdi. Takma elini değiştirmişti. İki çelik parmağın yerine şimdi o feci gürz vardı. Mürettebatla dehşet içinde saklamaya gerek görmediği bu garip silaha bakıyordu. Hepsini endişe ve ter içinde bırakana kadar sessizce baktı. Sonra soğuk, haşin bir sesle, "Beyler, aramızda bir hain var." dedi. Bir süre düşünmelerine izin verdi, sonra devam etti. "Düşman görevimizi öğrenmiş, rotamız ve hareketlerimiz bildirilmiş. Berlin operasyonu durdurmamızı emrediyor." Çelik yumruğunu aniden kaldırıp harita masasına indirdi. Masa paramparça olmuştu. "Geri dönmüyorum." diye hırladı. "Hainin kim olduğunu biliyorum." Oturanların arasından ilerleyip Eva'nın arkasında durdu. Eva olduğu yerde büzüldü ve kendini olacaklara hazırladı. "Ben ihaneti affedebilecek biri değilim. Hain de bunu öğrenmek üzere." Eva koşarak kaçmak, kendini geminin öbür tarafına atmak ve o çelik yumrukla parçalanmak yerine sessizce ölmek istedi. Graf Otto gürzü yavaşça başına değdirdi. "Kim olduğunu merak ediyor musun?" diye fısıldadı. Eva suratına haykırmak, elinden geleni yapmasını söylemek üzere ağzını açtı. Sonra gürzü başından kaldırdığını ve ilerlediğini fark etti. Gırtlağından sıcak ve acı bir tat yükseldi. Kusmamak için bütün gücünü harcaması gerekti. Graf Otto sıranın sonuna varınca döndü ve yine Eva'ya doğru gelmeye başladı. Eva içine kaynar su dolmuş da hava alamıyormuş gibiydi. Graf Otto'nun ayak sesi kesildi ve Eva ürkerek nefes aldı. Sanki yine gelip tam arkasında durmuş gibiydi. Sonra sesi duydu, neredeyse çığlık atacaktı. Bu sefer harita masasında olduğu kadar gürültü çıkmamıştı. Boğuk, ıslak bir sesli ve kırılan kemiğin sesi de gayet belirgindi. Hızla dönüp bakınca Henny Durand'ın yüzüstü düşmüş olduğunu gördü. Graf Otto adamın başında durup çelik yumruğunu defalarca indirdi. Gürzü iyice havaya kaldırıyor ve bütün gücüyle kürek kemiklerinin arasına vuruyordu. Doğrulduğunda soluk soluğa kalmıştı ve yüzü kan içindeydi. Daha yumuşak bir sesle "Bu köpeği aşağı atın" diye emretti ve gülümsedi. "Her zaman en çok güvendikleriniz ihanet eder. Tekrar ediyorum beyler, geri dönmek yok. Ama yükümüzün İngilizlerin eline geçmesine de izin veremeyiz. Hızımızı korursak yarın öğle vakti Alman bölgesindeki Arusha'ya ulaşmış ve en kötü kısmını sağ salim atlatmış oluruz." Ağır ağır salondan çıktı ve iki tayfa Henny'yi ayak bileklerinden tutup sürükleyerek götürürken Eva iki eliyle gözlerini kapattı. Adamlar cesedi korkuluktan aşırtıp Nil Vadisi'ne fırlattı. Eva sessizce ağlıyordu ama her damla yaş iğne gibi gözüne batıyordu.